Ayrım 3. Bu roman o kız okusun diye yazıldı. Enver Aysever. Sayfa 51. 8. Bazı anlar vardır, koca bir öykünün sırrı onlarda gizlidir sanki. Ya da uzun cümleler, birbirinden karmaşık duygular, tuhaf olay örgüsü o anlar için kurgulanmıştır. Koca gün, bal renkli gözlerle bu biçimde karşılaşmak için geçmişti sanki. Genç adamın yıllar yılı belleğinde taptaze kalacak o bakışa dair ne çok duygu biriktirdiğini bilenler bilir. İnsan içine, derinlere demir atan bu türden bir bakışı en güç anlarında kendisine sığınak olsun diye saklayabilir. Kimi zaman umudun gittiği bir yerde apansız çıkar gelir o imge. İki tür sarhoşlukla gece bitmişti. Bir yanda bedeninde artık taşınamaz haldeki alkolün etkisi, öte yanda beklenmeyen zamanda karşılaştığı bakışlar. Meğer sevgiliden gelen en ufak bir ışığa ne denli muhtaçmış deneyimsiz yürek. Ertesi sabah kahvaltıdaki coşkulu tavırları, taşkın neşesi gözden kaçmadı elbet genç aşığın. Kaynağını sormadı, yutkunarak izledi ev halkı. Neşe, neresinden baktığınız iyi gelir aynı çatı altında yaşayanlara. O akşam bir gece kulübünde sahne alacak hevesli müzisyenler uzun zamandır yoğun bir çalışma halindeydiler. Birkaç kuruş kazanmanın telaşı şöyle dursun, esas olan bir takım olarak dinleyici bulma coşkusuydu bu. Bal renkli gözlü kız da izlemeye gelecekti ekibi. Bir hafta sonra verilecek daha kapsamlı bir dinletide renk sazını o çalacaktı. Sabahın neşesi bundandı işte. Eğer sevgili sahneye bakıyorsa ve orada yetkin, alkışlanacak biri varsa uzun soluklu yol kısalabilirdi. Müziğin üniversiteliler arasında farklı kapıları açan bir anahtar olduğunu bilmeyen yoktur. Bizim genç aşık Boğaziçi Üniversitesi'nin kız yurdu önünde az çalmamıştı romantik melodileri. Taşlı'dan gelen kızlar odaların penceresinden sarkar, hafif utangaç bakışlarla dinlerdi gitarcıları. Bir panayır yeri gibiydi bahar aylarında yurdun kapısı. İstanbul kızları çimlerde uzanır, gökyüzüne doğru dalgın bakışlarla hayal kurarlardı. Zamanla kızlı erkekli ve milliyetsiz bir kalabalık oluşurdu. Boğaz'ın en güzel görüldüğü tepelerde yer tutulur, ışıltılı gemilere bakılır, içe işleyen çimen kokusu eşliğinde öpüşülürdü kimi zaman. Sıkça acemi şairlere rastlanırdı, dizelerini satacak bir müşteri bulduklarında arsızca dadanırlardı onlara. Dünyanın en görkemli manzarasına kurulu üniversite, başka türden bir yaşantıyı sürer, yurttaşları arasındaki ilişki biçimi dışarıdakiler tarafından algılanmazdı. Daha ilk günden sosyete kantinine gidenler ile orta kantinde yer tutanlar ayrışır, arabalı, giyim kuşama düşkün, hali vakti yerinde olanlarla sırtında devrimci parkası, ayağında postal, siyasal direnci erken gelişmiş olanlar birbirinden ayrılırdı. Kantinlerde çalan müzikler farklı olduğu gibi yaşanan aşklar, okunan kitaplar da farklıydı elbet. Bazen bir güldürü izlediğini düşünürdü izleyici. Varlıklı bir ailenin çocuğu, solculuğunu kanıtlamak için düşünceli bir ifadeyi yüzüne yerleştirir, okul otoparkına bıraktığı aracından kaçarcasına uzaklaşır ve kantine girerken ucuz sigarasını götürürdü dudağına. Tam tersi hallere de rastlamak mümkündü elbet. Bir an önce üst sınıfa da ait olmak için ne yapsa ucuzluğunu örtemeyeceği giysilerini abartanlar görülür, cebinde 3 kuruşu olmadığı halde bebek sahilinde boy göstermek için boş vatanla savrulanlara sıkça rastlanırdı. Akademik ahalinin de bundan farklı olduğu söylenemezdi. Amerikanvari hal ve tavırlar sahicilikten uzaklaştırırdı Boğaziçi Üniversitesi memleketini. Bu renkli kalabalık sadece geceleri parlak yıldızlar altında ve Boğaz'ın o benzersiz görüntüsü karşısında düş kurarken eşitlenir, genç olmanın bütün saflığı, sınıfsız dengesi buradan kurulurdu. Ülkenin en iyi eğitim kurumuna girenler, kuşkusuz, zeki, çalışkan ve sınavda en iyi puanı almış olanlardı. Boğaziçi Üniversitesi'nin her yandan hissedilen bu imtiyazı topluluğuna dışarıdan katılmak için özel bir beceri gerekiyordu elbet. Bizim genç aşık mahalleden arkadaşı sayesinde tanıştı buralarla. Müzik grubunun çalışkan, başarılı ve şahane piyano çalan Boğaziçi'li dostu kısa zamanda kendine kampüste özgün bir yer edinmiş ve bizim genç aşık için kapı aralanmıştı. İyi gitarcı olmak, bitmek bilmez gecelerde kimi hüzünlü, kimi isyankar şarkılar söylemek hemen belirgin bir tanınmışlık getirmişti. Özellikle beste yapmak, bir de o bestelere dillerde hemen yer edinen sözler yazmak az buz şey değildi. Delikanlı yürekler sevdalanmaya hazır kızlara akardı inceden. Bu kez farklı bir telaşla bir kadının peşine düştüğünü biliyordu genç adam. Sezgileri başının belaya gireceğini inatla fısıldasa da kulağına, tam da aşk için yapılacak saptamalar zamanıydı. Göz kördü. Kulak sadece işitmek istediğinin peşindeydi. Masalsı bir süreç başlamıştı çoktan. Şiir ne tuhaf bir olgudur insan yaşamında. Daha dün en derin kederlere kaynaklık eden tasayı, mutsuzluğu en yoğun biçimde seslendiren dizeler şimdi yaşam sevincinin kaynağıydı. Cemal Süreya yine, "Yoksuluz, gecelerimiz çok kısa. Dört nala sevişmek lazım." diyordu. Nedense zihinde farklı bir algı doğuyor, yürek çarpıntısı sevinçle artıyordu. Şairin ayrı zamanı, şiirin bambaşka bir ömrü ve nihayetinde okuyanın yaşantısında bambaşka bir gerçekliği olduğu bir kez daha belgelenmişti. Bedenine büyük gelmesinden şikayet etse de bir türlü vazgeçemediği pardüsüyü hemen giyinmiş, cebine bugünlerde en iyi dostu saydığı sevda sözlerini yerleştirmiş, akşam yaşayacaklarının tatlı telaşıyla koyulmuştu yola genç adam. Müzik yapan gençlerin en sevimli oyuncağı bitmek bilmeyen provalardır. Bugün iki işi birden göreceklerdi. Önce gelecek hafta çalınacak şarkılar belirlenecek, ardından ilk kez gerçekleşecek çapı büyük dinleti için ses düzeni ayarlanacaktı. Dar bütçelerine uygun bir ses düzeni bulmak için hararetli pazarlıklar sonunda makul fiyata kiralık bir ekipman buldular. Ancak tesisatı görmek için Çemberlitaş'ta bir düğün salonunda verilecek halk konserine gitmeleri gerekiyordu. Ne ile karşılaşacaklarını bilmek istemeleri doğaldı elbet. Müzik yapanlar bilir, ses tesisatı adamı bezir de eder, rezil de. Anadolu yakası yaşantısında ezbere bilinen buluşma yerleri vardır. Adres vermek gerekmez. Söz gelimi, eğer Kadıköy'de biriyle sözleşilecekse, Bahariye'den Moda'ya gidecekler için boğanın orada buluşalım demek yeterlidir. Elbet Kadıköy'ün göbeğinde yaşayan bir boğa söz konusu değil. Ama neredeyse tüm bir semte kimlik veren heykel, geleneksel bir tarif kolaylığı sağlar. Kadıköy'de kime sorsanız gösterir, diğer bir nokta da iskeledir. Sahilden öte yakaya geçen kimseler mutlaka iskelede buluşur. Bu alışkanlıklar, kullanılan dil güven verir Anadolu yakası insanına. Yüzlerde görmek mümkündür bunu. Hoş, aşk gözleri kör eder derler ya, kimi zaman ayrıntıdaki güzelliği bulup çıkarmak için birebirdir aşk. Müzik grubu üyeleri iskelede buluşmuşlardı o gün. Genç adam hayatın derinlemesine tadına varıyor, sanki herkes onu görsün ister gibi salınarak yürüyordu iskeleye doğru. Yüreğinde taşıdığı gelgitli duygular bugün iyilik veriyordu ona. İskeleye yanaşınca artan rengarenk gürültü, birbirine karışan kokoreç, sucuk kokuları iştah açıyordu. Sanılanın aksine yaşama tutulma iştahıydı bu. Kendi gerçeğini yansıtıyordu işte aşk. Zamanın döngüsü içinde yinelendiği sanılan duygular, iskele meydanına inen binlerce aşıkta belli ki bambaşka izler bırakıyor, usta bir ressam için benzersiz bir imgeye, modele dönüyordu o kişiler. İstanbul'da olduğunu bilerek sevgiliyi düşünmek, rüzgarın İstanbullu ezgisini belli belirsiz işitmek, derken ansızın gözlerini göğe doğru çevirip sevgilinin oradan bakan ışıltılı gözlerini fark etmek, birdenbire olan ve İstanbul'da olduğu için kimseyi şaşırtmayan durumlardı. Üç kafadar farklı hülyalara dağılmış olarak buluştular. Vapurda sigaraları terlendirip karşı yakaya geçtiler. İpe sapa gelmesi hikayeler ve şakalaşmalar eşliğinde Çemberlitaş'a çıktılar. Yüzlerinde yabancılığın her türünü görmek mümkündü. Böyle bir kentte yaşamanın garip cilvesiydi bu işte. Belki yaşamları boyu yolları bir daha Çemberlitaş'a hiç düşmeyecekti. Meydandaki kalabalığın hareketliliği içinde kendini yalnız hissetmek, yabancı bir ülkenin toprağında duyulan türden bir şaşkınlığı yaşamak da İstanbul'a özgü bir durumdur. Bir İstanbullu her an bu şehre eklenen yeni insanları sezer. Çoğu zaman kendine bile itiraf etmeyeceği bir kaygıyla bunu işgal sayar. Genç İstanbullu için farklı diyarlar söz konusuyken, eski İstanbullu tarafından övgüler düzülmüş semtler yapayalnız, ihmal edilmiş biçimde, sırtındaki yükle başa çıkmaya çabalayarak sürer yaşantısını. Bir çılgın halinden söz ediyoruz. Bir sokağa sıkışmış düğün salonunun yerini buldular. İki pasaj arasında ilişmiş salona ulaşmak için incecik bir yoldan yürümek, birçok kapı arasından birini seçip küf kufkulu, kirli mermer basamaklardan alt kata inmek gerekiyordu. Çevrede tedirgin bir hal vardı, anlam veremedikleri. Kuşkulu gözlerle etrafa bakınan kirli sakallı yüzleri, öfkeli ifadeyi hemen fark ettiler. Kimse bir soru yöneltmemişti ama nedense onlar hemen bir cevap verdiler ortalığa. Düğün salonu hınca hınç kalabalıktı. İnsanın içine işleyen derin bir karanlığın ucunda, aşırı aydınlanmış bir sahnede elinde bağlama olan bir adam gördüler. Dumanlı bir ortamda türküler okuyordu adam. Bilmedikleri türden türküler. Sahneye görsel zenginlik katmak için sıkılan yapay bir sis değildi söz konusu olan, nefesti, insanca bir nefes. İlk kez işittikleri ezgilerde devrimci sözlerle birlikte kederlenen insanlar gördüler. Yeminler işittiler zaman zaman kesilen türkülere, sloganlar eşlik ediyordu. Sahnede saçı sakalı kapkara, bedenini neredeyse zalimliğe siper etmiş gibi duran, kırık dökük Türkçesiyle yüreğe işleyen şarkılar söyleyen bir adam vardı. Güler yüzlü ama öfkesinde inatçı. Kalabalığı avucunun içine almış, kimi zaman yönlendiren, kimi zaman bir bayrak gibi onca insanı rüzgarda dalgalandıran bir adam. Kadınlardan çığlık çığlığa zılgıtlar yükseliyor, hüzünlü ezgiler arasına sıkışan kindar sözler ürkütüyordu üç arkadaşı. Bu beklenmedik ortam, itiraf edemedikleri korkuyu hemen ifadelerine taşıdı. Nedense birbirlerine bakamadan, büyülenmiş gibi sahneyi izlediler uzun uzun. Biri cesaret edip ses düzeni hakkında konuşmak istediyse de anlamsız geldi. Kaçıp gitmek ile oradaki öfkeye ortak olmak arasında salındılar bir süre. Genç aşık tutkuyla, öfkeyle, arzu ve iştahla, dirençle, büyük bir şehvetle yükselen güçlü sözlerde kendini buluyor, bu ortama ait olduğunu hissediyordu. Nasıl olmuşsa olmuş, zihnindeki en güzel, bal renkli gözlü kız imgesi o an tam yerine oturmuş, bugüne dek neden bu duyguyu bu denli gerçek tarif edemediğini anlamıştı işte. O gün İstanbul'da, Çemberli Taş'ta bir düğün salonunda garip bir suç işleniyordu sanki ve bu sırrı paylaşanlar arasında kendini bambaşka bir yere koymaktaydı genç adam. Düşlerini sızan sevda sözlerinin, içine işleyen ezgilerin sahibini bir daha göremeyecekti genç adam. Olaylar bir anda gelişti. Polis beklenmedik biçimde salonun her yanındaydı. Coplar bir kalkıyor bir iniyor, yüzlerden kıpkırmızı kan akıyordu. Kadınların saçlarından sürüklendiklerini gördüler. Yüzlere inen tokatları işittiler. Sahnede tekme yiyen şarkıcıyı kurtarmak isteyen gençlere vicdansızca atılan yumrukları kazıdılar belleğe. Kaçmak, yok olmak, evlerine dönmek istedilerse de olmadı. İstanbullu bir suça tanıksa artık onun bir parçası olduğunu bilir ve bunca tutkulu sözler eğer şiire dönüşmüyorsa mutlaka kederle anımsanır. O suçsuz genç adam tüm diğerleri gibi zifiri karanlık nizarethaneye atıldı. Korkusu azalmış, aşkına daha çok sahip çıkmak istemişti. İyi aile çocuğu olduğuna birazdan karar verilecek, nasihat işittikten sonra salınıverecekti. Ama inadına orada bu suça ortak olmak istiyor, en güzel aşk sözleri ardı ardına aklına geliyordu. Kaygılı aileler komiser odasında çocuklarını almak için bekliyordu. İstanbul'dur bu kent. Bal renkli gözlü kız oradaydı işte. Gülümseyen bir ifadeyle soruyordu müzikçilere. Provaya geliyor musunuz? Diye. İlk isyandır bu. Aileler geride bırakıldı ve şarkı söylemek için yola çıkıldı. İstanbul'dur burası. Mucizelerin başkenti. Kızın genç aşığın koluna girdiğini romancıdan başka kimse fark etmedi. 9. Nişantaşı'nda bir kahvede meczup gibi ölümü bekleme Kayli Gülünç geldi kahverengi pardüsülü adama. Belleğiyle giriştiği inatlaşma oyununda niçin kazanmak istediğini bilmiyordu. Sanki biri sınıyordu onu. İnatçı olmadığını düşünürdü o ana kadar. Sahi, o an dediğimiz hangisi? Ölüme beş kala. Niçin bir türlü sahiciliğine inanmaz insan öleceğinin? Geçmişe dair tüm olayları, kişileri, mekanları, adları, yolculukları, üzüntü ve sevinçleri, kederleri, dostlukları tüm netliğiyle anımsadığını iddia ediyordu. Bellek bunun olanaksızlığının altını çiziyor, örneğin çarpıcı bir tanışıklığı tüm berraklığıyla göz önüne sermesine karşın buluşulan o kişileri ele vermiyordu. Gizli çözecek ayrıntının anahtarını saklıyordu. Belleğin bir kişi gibi karşısına dikilmesine şaşıyordu adam. Sanki birbiriyle didişen, geçmişin hesaplaşmasını yapmak için buluşan kimselerdi. Direndikçe yeni bulmacalarla karşılaşıyor, tas tamam anımsadığını sandığı öykülerdeki boşluklar sinirini bozuyordu. Hele ki kimi dönemleri olduğu gibi kaybolmuştu sanki. Kendinden bunca eminken, şöyle diyelim, o ana dek bu türden bir anımsama çabasına girmediğinde, defonun sağlıklı biçimde durduğunu, tüm parlaklığı ve ihtişamıyla el altında bulunduğunu sanıyordu. Oysa şimdi ömründen bloklar halinde parçalar koptuğunu fark ediyor, bölümler bir araya gelmezse eksik olarak öleceğinden tedirginlik duyuyordu. Tamamlanmamış, kayda geçmemiş bir yaşamın sonlanması hazindir. Eğlenceli başlayan oyun acıklı bir hal aldı dense yeri. Kimi zaman yaşadığına dair ipuçları arar durur kişi. Cerrah kuzenin vasıtasıyla, belki de tüm ailenin haberdar olduğu Uğur, ki bunu ilk kez böyle dile getiriyordu, tam da aradığı delildi işte. tuhaf bir akıl yürütmenin içinde telaşla dolandığını fark etti adam. Çok iyi bildiği semtte ve en azından tanıdık bir mekandaydı. Eğer utanmasa ya da gülünç gelmese, hatıralar tarlasında olduğu için kendini mutlu saydığı bir zamandaydı işte. Anılar, tanıdık bildik yerler, kimseler bir örtü olarak sarar insanı. Dışarıdan gelen her türlü soğuğa, saldırıya karşı bir korunak olarak. Artık kahvede durmak istemedi. Bir hayalet gibi Nişantaşı sokaklarını bıraktı kendini yeniden. Alışveriş merkezlerine sıkışan insanlara tahammül edemiyordu. Pusulası yoktu. Aslında bir yön gereksinimi de yoktu. Tekstil atölyelerinin önlerinden geçti, hamallar gördü. Sırtlarında türlü desenlerde ölü bedenler gibi yığılmış elbiseler gördü. Kocaca mekanlı mağazaların içinde hararetle karşısındakini ikna etmeye çabalayan tezgahtarlar gördü. Tanıyordu onları. Bu sıra sıra dizili dükkanlarda saatlerce dolandığı zamanlar geçti gözünün önünden. Yağmurun çehresi her vakit değişiyordu. Islanmaktan ıslanmaya fark vardı. Saçaklarına sığındığı Nişantaşı mağazalarının, pasaj girişlerinin, apartman sahanlıklarının derken koca bir ömrün hüznünden söz edilebilirdi o an. Garip olansa sıra dışı olayların beklenenin aksine kişide sinir bozucu bir sükunetle telaşsız bir tür duygusuzlukla karşılık bulmasıydı. Bellek adamı zorda bırakan tuzaklı kurmaca oyununa devam ediyordu. Nişantaşı ve ilk gençlik derken lezzeti derinlerde saklı ilk aşk, görkemli ve hasret duyulan fotoğraf kareleri gibi dizildi yan yana. Bir gün sevgisini söylemek için avaz avaz haykırdığı bir gün, Nişantaşı'na yağmur bir başka yağıyor demişti. Gözlerinde kaybolduğu sevgili, gece kondulara yağmur daha bir başka ve özgür yağar bilir misin demişti ardından. Eğer kendine bir takvim yapsa kahverengi pardesülü adam, aylardan, haftalardan, günlerden arınmış, aşklardan oluşan bir akış seçeceğini düşündü. Zamanı vardır bazısının. Gelir ve geçer. Kimi çok ince kazınır hafızaya, sanki varlığı önemli değildir de yokluğunda sancır o yara. Kimi büyük harflerle yazdırır kendini. İlk akla gelmekle görevlidir. Ölür sonra. Üstelik nasıl ve neden yettiğini anlamak çok zaman alır. Nedensiz sanılan, yersiz bulunan şey makul, hiçbir açıklaması olmadan geçip gider sessizce bazen. Ara sokağa sıkışan Nişantaşı Pastanesi'nin önünden geçerken, gösteriye hazır gibi duran ay çöreği, ponçik ve elmalı keki seçti gözü. Güzel sabahları anımsatan poğaça kokusunu içine çekti. Yüreği okşayan bir ses işitti. Tezgahın üstünde duran koca düğmeli, kahverengi ahşap radyoya baktı. Halit Kıvanç konuşuyordu. "Gülümseyin ki gününüz güzel geçsin," diyordu. Sanki o an karşısına çıkmasa bu radyo, içinden seslenmese Halit Kıvanç, yaşadığına kendi bile inanmayacaktı. Omzunda duran metastaz yapmış yumruğu şefkatle anımsadı. 10. Bir aşk hikayesinde kavranması güç sıçramalar, nedensiz gelişmeler olduğunu bilen yazar için tuhaf günlerden biridir belki de. Polis copları şaşırtıcı bir gerçeklikle sırtlarını inerken insanların, bir genç adam güçlü duygular hissediyor, ileride düşsel bir güzellik olarak anacağı siyasal kavga verenleriyle sevgili arasında garip biçimde ilinti kuruyordu. O gece büyük sessizliğin ne demek olduğunu anlamış, işitmişti. Koluna giren sevgiliyle ardına bakmadan uzun, soluklu bir yürüyüşün keyfine daldığını biliyoruz. Abartılı duyguların bir salgın gibi yayıldığı gençlik üstüne tepeden bakan tezler yürütmek hem haksızlıktır hem gülünç. Elbette o gün için yaptıkları program amacına ulaşamamış, beklenmedik bir kavgaya tanıklık eden genç insanlar, hadi gerçeği söyleyelim, büyük bir korkuyla tanışmıştı. Büyük korkuydu gerçekten, tanımadıkları, varlıklarından haberdar olmadıkları, insanları, duyguları, sözleri hızlı oynatılan bir film gibi gördüler, işittiler. Hazırlıksızdılar. Hem aşk için uygunsuz bir zamandı, hem de bastıkları toprağın gerçeğiyle tanışmak için. O gece neredeyse sessizlikte boğulmak üzereydi herkes. Göztepe yolunda aileler, alelacele bulunmuş bir avukat ve bizim beceriksiz müzisyenler paylaşıyordu bu sessizliği. Bal renkli gözlerini daha bir açık seçik gördüğü kız nereden çıkıp gelmişti, sormadı, soramadı. Nasıl olup koluna girmiş ve bunca tatsız bir serüven, kalp atışlarını hızlandıran şahane bir geceye bağlanmıştı bilemedi. Böyle günlerde nedendir bilinmez tüm mahalleli uyanıktı. Perdelerin ardına gizlenmiş bakışlarla yollarını gözlüyordu gençlerin. Anne babalar karakola, polise düşmüş olmanın utancıyla başları öne eğik girdiler binalara. Işıkların teker teker söndüğü göründü gecede. Evlerde çocuklarına nasihat edenlerin fısıltıları sızdı kapı arasından. Allah düşmanıma vermesin diyenler işitildi. Perdesini daha bir sıkı kapatanlar o kalabalıkta fark edilmediklerini sandılar ama öyle değildi işte. Evin salonu o güne dek görülmedik biçimde tenha bir mahkeme soğukluğundaydı. Birden roller dağılmış, gülünesi sabahlar tükenmiş, savcı ve yargıçların ortaya çıktığı kaygılı bir trafiğin içinde bulmuştu kendini genç adam. Telefonlar siren sesiyle çalıyordu. Teyzeler, amcalar, halalar, amcalar, akla gelen gelmeyen akrabalar bir büyük felaketin içinde olduklarını hissettiriyordu. O kahrolası yalnızlık diye sonraları tarif edeceği duygu büyüyordu. Aile tüm kaygıları, korkuyu, bastırılmış varlığını çırılçıplak koymuştu ortaya. Benzer ezgiyle yükselen nasihatler içindeki isyanı artırıyordu. İlk kez belki geride bıraktığı insanları duyumsadığını fark etti. Soluğu kesiliyor, yüreği gümbür gümbür çarpıyordu. Odasına vardığında iyice silikleşen yıldızlara, korkak bir mum ışığı gibi yanan kendi lambasına baktı. Üflemek ve geceyi sonlandırmak istedi. Gözleri açık düşlere daldı. Pürüzsüz, iyi kalpli insanlara ait bir aşk yaşanmayacağını ilk kez seziyordu genç aşık. Aynı mahallede şu an yanında olmak için çıldırdığı bir genç kadının rüyalarına sızmak istiyor, mahrem bir öyküye girmiş olma telaşıyla bir türlü doğru dürüst kurgu yapamıyordu kafasında. Bugün bir suç işlenmişti, bir an tanıklık ettiğini düşündüğü birlikte işlenen suça. Ardından tam da göbeğinde olduğunu düşünüp mutlu oldu. Yüksek perdeden gelişen duygular zamanıydı. Aşk ve suç, suç ve yasaklar, yasaklar ve tutku arasında binbir türlü ilişki kurdu yeniden. Bölük bölçük akan bir geceydi. Hırsızlama bir bakışla sokağa dikti gözlerini. Yan odada onun için kaygı büyüten annesinin sancısıyla ne çok benziyordu bugün kadınların ağzından duyduğu zılgıtların kederi. Dışarıda sevgili vardı, hayat vardı. İnsanlar haykırıyor, dövülüyor ve dirençli olanlar ayakta kalıyorlardı demek. O gece kimse gözünü kırpmadı. Masalsı bir ardunun içinde güzel günlere yol almak için dört nala şahlanmıştı duygular. Bir genç adamın başına gelecek tüm şaşırtıcı olaylar birdenbire olmuştu. Birdenbire günaydın denmiş, birdenbire gökyüzü yıldız dolmuş, birdenbire rastlantılar sürüklemişti adımlarını kederlere, birdenbire karşısına çıkmıştı o güzel gözleriyle sevgili, isyanı birden geceye yayılmış, yankılanmıştı ve birden içinde bir şair doğmuştu da Cemal Süreyya şiirini kana kana içiyordu. Bir an gecenin imgesi oluyordu sevgilinin gözleri, bazen gecenin kendisi şiirdi ve dudaklarından dökülen dizeler özgür. Yıldızlar kıyamet gibiydi kaldırımlarda. Çünkü biraz evvel yağmur yağmıştı. Adam bulut gibiydi. Hatırladı. Adamın ayaklarının altında yıldızların yıldız olduğu vardı. Adam yıldızlara basa basa yürüdü. Çünkü biraz önce yağmur yağmıştı. Bir genç adamın yolu bunca sık şiire düşüyorsa aşk kapıyı çoktan çalmış demekti. Muradını eren kimse var mıydı ya da çıkılacak bir kerevet o gece kimse bunu düşünmedi, bilemedi. Romancı gördüklerini yazmakla meşgul, uyku tutmaz haldeydi. 11. Göztepe'den Bağdat Caddesi'ne doğru uzayan yolda artık tatlı düşler kurarak ilerliyordu genç adam. Otobüs durağına kadar salınarak yürürken binbir türlü görüntü eşlik ediyordu ona. Yalnız yapılan yürüyüşler giderek eşli olmaya başladı. Servis beklerken sigarasından derin nefesler çeken bal renkli gözlü kız, uzaktan görseniz serseri diyeceğiniz bizim genç aşıkla birlikte kimi zaman kahkahalar atarak çoğu zaman hararetli bir tartışmanın insana yaşam umudu veren çınlaması eşliğinde göründü o yolda. Belki 100 adımlık yol kim bilir bilinçli olarak uzuyordu bazen neşeli buluşmalara tanıklık ediyordu. Bağdat Caddesi duraklarında bekleyen ahali birbirini tanır. Bostancı'dan gelen kareli bantları olan eski dolmuşların içindeki insanların kim olduğunu bilirsiniz çoğu zaman. Eğer 8 kişilik arabada size yer kalmışsa o topluluğa katılırsınız mutlulukla. Sanki Anadolu yakasından öte yakaya gezintiye çıkılmaktadır. Diğer bir deyişle korunaklı bir yaşam süren Kadıköylüler, ekmeğin aslanın ağzında olduğu her türlü 3 kağıdın döndüğü İstanbul'a biraz da tedirgin yol alırlar. Tuhaftır ama Anadolu Kadıköy'dür, Avrupa yakası İstanbul. İki ayrı dünyanın insanlarını giyim kuşamdan, selam sabahtan, iştenlik ve dostluktan tanır ve ayırırsınız. Durakta bekleyen kişiler günün saatine göre değişir. Sabah erkenden bir araya gelenler, memurlar, öğrenciler, düşük gelirli olanlardır. Hoş her saat Bağdat Caddesi'ne konforlu araçlarıyla katılanlar vardır. Durağın önünden kimsenin yüzüne bakmadan ve sanki fark edilmekten kaçınır gibi hızla geçerler. Öğle saatlerinde Kadıköy çarşıya inmek için durağa gelen kadınlara, emekli ve yaşlıca adamlara rastlanır. Gençler duruma göre katılır bu durak topluluğuna. Bir aşk öyküsü tas tamam yaşanacaksa eğer mutlaka tanıklar gerekir. Sıkça bir araya gelen iki üniversiteli elbet gözden kaçmıyordu. İyi niyetli bakışlar olduğu kadar sonraları dedikoduya dönüşen can sıkıcı fısıltılar da işitilmeye başlanmıştı. Gençlerin mutluluğuna özenip iç geçirenler olduğu kadar her mutluluğu karşısına zalimleşen ve zehirli bakışlarını, sözlerini ortalığa saçanlar da vardı. Eğer bir kimse aşkın ellerinden kurtulup orada yepyeni bir hayat bulmuşsa tüm bunlardan haberi olmazdı. Bizimkilerin de olmadı elbet. Önceleri rastlantı olarak bir araya gelen iki genç giderek randevulu buluşmaya başladı. Bir kamera hafif yokuş olan yolun tepesinden görse onları, son derece heyecanlı erkek ile kendinden emin genç kadının buluşmasını bize ayrıntılarıyla aktarırdı. Erkek her buluşmaya erkenden geliyor ve volta atarak heyecanını dizginlemeye çalışıyordu. Kız biraz da çocukça telaşlı olan erkeğin haline gülerek sakin ve ağır ağır geliyordu. En güzel görüntü yan yana yürümeye başlayan bu iki insanın sırtlarına yerleştirdikleri keman ve gitarın buluştuğu andı. Gitar erkeksi bir romantizmin, keman kadınca bir ağırbaşlılığın imgesiydi sanki. Yakın çekime girince kamera sesler duyulmaya başlayacak ve genç kadının gür sesi netlikle ortaya çıkacaktı. Erkeğin güdüsel biçimde sağı solu kolladığı hallerde kız öfkesini gizlemiyor, ağza alınması güç, yakası açılmadı küfürler ediyordu. Dinmeyen heyecan, sert bir söylem ve tedirgin edici bilmecemsi yolculuklar doğuruyor, erkeğin hep hazırlıksız yakalandığı bu durumlar kıza yönelik derin bir hayranlığa, soluksuz bir arzuya dönüyordu. Tuhaf bir şekilde her an yepyeni bir öyküye girmek mümkündü. Hayatın tüm gizlerini derinlemesine sızmak isteyen bir genç adam, sürekli bir yenilgi duygusuyla başa çıkmaya çabalıyor, kendinden emin sözleriyle pusulası olan kıza hayranlığı büyürken bir tür ibadetin içinde gibi hissediyordu kendini. Büyük iştahla okuduğu şiirler, uçsuz bucaksız salındığı müzik dünyası tüm yaşamı olmuştu. O günlerde İstanbul'u saran arabesk fırtınadan etkilenmeden yazarsak, derinden kederler filiz vermiş, sanki her güçlü aşk ölüme yazgılı olmak zorundaymış gibi olmadık anlarda gözler nemlenmeye başlamıştı. Sürekli ertelenen sahne alma isteği, Beyoğlu barlarından birinde bir gece sahne alma işiyle yeniden gelip gündeme oturmuştu. Öğle saatlerinde buluştular Göztepe'nin o güzel yokuş yolunda. İstasyon Caddesi bir başka güzeldi o gün. Kış ortasında apaydınlıktı yol. Tek tük tanıdık yüz dışında kimseler yoktu. Tertemiz soluk alınan bir özgürlüğü avuçlarıyla sunmuştu sağlı sollu dizilen ağaçlar. Daha buluştukları an cebinde kaç zamandır sıkı sıkı tuttuğu yüzüğü uzattı kıza genç adam. Gümüş, sade bir yüzük. İncecik bir kalp çiziliydi üstünde. Ortaköy tezgahlarından almıştı kaç zaman önce. Hayali bir sevgili için. Gökyüzüne çizgiler çizen birinin aşk şarkısını bestelerken görmüş sevmişti. Ara sıra gözüne yaklaştırır, o küçücük kalbin içinden göğe doğru bakardı. Şarkıyı yapamadı. Önce bir sevgilisi olmadığı için samimiyetten uzak sözler yazdığını fark etti. Sonra bir sevgili peşinden koşmanın yorgunluğu şarkıyı engelledi. Yüzükten kurtulunca Esin geleceğine inanmış, kaç zamandır elinde sıkı sıkı tuttuğu yüzüğü cesaret edip de bal renkli gözlü sevgiliye verememişti. O gün bir aşk romanına yaraşan cümleyi kurmayı becerdi ama. Akşam uğur getirsin istedim. Küfürler kadar abartıdan uzak, içten bir gülümseme yerleşti kızın yüzüne. O güne dek kullanması gereken bir çocuk gibi gördüğü, biraz da gülünç bulduğu erkeğe baktı. Ya da bu sahneye tanık olanlar öyle olsun istedi. Ağaçlar gövdeleriyle eşlik ettiler bu buluşma anına. Yapraklarını dökmüş, çıplak kalmış, insana üşüme hissi veren emektar ağaçların neşesi işitildi. Nasıl da güzel teşekkür etti kız. Şaşırtıcı bir tını, nasıl oldu da hemen şarkı oluverdi zihinlerde, kimse bilmedi. Beyoğlu'na dek sessiz kaldılar, göz göze gelmediler, sessiz ama konuşurcasına. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 70.